Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. En son borçların yani alacakların daha doğrusu diyelim. Birisine verdiğimiz borç yani ondan olan alacağımızın zekatını konuştuk. Kuvvetli alacaklar, orta alacaklar ve zayıf alacaklar. Onu anlattık. Kuvvetli alacaklar ve orta alacaklar. Bunlar elde edildiğinde yani alacağı tahsil ettiğimizde, alacağımızı tahsil ettiğimizde geçmiş yılların zekatını veriyoruz. Zayıf alacakta geçmiş yılların zekatı verilmiyor dedik. Ve kuvvetli alacak ya birine borç vermişiz ya ona bir mal satmışız ve elimizde de senedimiz var, çekimiz var, bir delil var elimizde, şahit var, mahkemede ispatı mümkün. Yani böyle olanlar kuvvetli alacak. Eğer mesela birine borç vermemişsin veya ona mal satmamışsın ama diyelim ki evini kiraya vermişsin. O gibi alacaklar. Bunlar orta vasat alacak demiştik. İster kuvvetli alacak, ister orta alacak. Sonuçta bunların geçmiş yılların zekatı var. İmam-ı Azam'dan bir rivayete göre orta alacakta geçmiş yılların zekatı yok. Ve mesela birinden diyelim ki ev kirası alacaktın, almadın, veremedi. 5 sene, 10 sene sonra verdi. Bu 5-10 senelik zekatı İmam-ı Azam'dan bir rivayete göre vermemek mümkündür. Fakat bir diğer rivayete göre verilmesi lazımdır. İmam Şafii'ye göre zaten vermesi gerekiyor. Çünkü borç zekatı iptal etmez ya da tehir etmez. Yani onun edasını tehir edemez. Çünkü isteseydi vermeyebilirdi. Kendi isteğiyle vermiş madem, o halde onu vermekle mükelleftir. Demiştik. Arazi mahsullerinin zekatına gelince önce şeyi tekrar etmedim. Zayıf olan alacakları. Zayıf olan alacak, mesela birisi vasiyette bulunmuş. Demiş ki işte ben ölürsem filana işte malımdan mesela bir 10 milyar verin. Eğer malı 30 milyar ve daha fazlaysa, malın üçte biri yani, üçte birine kadar vasiyette bulunabilir. Ve bu vasiyetini çocuklarının yerine getirmesi, varislerin yani yerine getirmesi şarttır. Bu Kur'an'ın emridir. Vasiyet yerine getirilmek zorundadır. Ama üçte birine kadar. Onun ötesi onlara kalmış yani. Varislerin vicdanına kalmış. Mesela benim bütün malımı diyor filan yere verin. Çocuklarına hiçbir şey bırakmak istemiyor yani. Bu durumda üçte birini vermek zorundalar. Geri kalan üçte ikisi kendilerine kalmıştır. İster verirler, ister vermezler. Diyelim ki böyle bir durum var ve adam ölmeden evvel demiş ki benim malımdan mesela üçte birini veya dörtte birini veya beşte birini filana verin. Dolayısıyla o filan bunda alacağı olmuş oluyor yani. O varislerde alacağı oluyor. O gidip yani diyebilir ki sizin babanız bana vasiyet etmişti. Benim için vasiyette bulunmuştu. Bana o paradan verin yani. Ben hakkımı istiyorum. Çünkü babanızın vasiyeti böyleydi. Diyebilir. İşte bu bir alacaktır. Veya kadın mesela kocasından mehrini almamış. Bu gibi alacaklar normalde bir şey vermemişsin, hiçbir şey vermemişsin. Yani ne borç vermişsin, ne ticaret malı satmışsın, ne evini kiraya vermişsin, ne kuvvetli alacak, ne orta alacak yani. Bu da bir alacak ama. Birisi senin için vasiyette bulunmuş veya kadın mehrini alacak. Bu gibi alacaklar zayıf alacaklardır ve bunlar için geçmiş yılların zekatı yok. Şimdi arazi mahsullerine gelince, araziler çeşit çeşit. Burada araziler dört kısma ayırıyor. Bazı başka kitaplarda beş kısma ayırır. Bir de arazi emvat der, ölü araziler. Yani kimseye ait değil. Öyle araziler. Burada söylenen dört arazi, birincisi arazi aşuriye. Bunlar Müslümanlar tarafından zamanında fethedilmiş. Ama barış yoluyla, yani anlaşma yapılmış, savaş olmadan teslim olmuşlar. Ama savaş yoluyla orayı almışız. Fark etmez. Aldıktan sonra devlet bunu Müslümanlara, Müslüman askerlere, mücahitlere mesela, devlet bunu paylaştırmış. Hibe etmiş. Bu gibi araziler, işte bu, arazi aşuriye, bunlardan onda bir zekat alınır. Tabii yani yağmur ile sulanıyorsa onda bir, eğer masrafla sulanıyorsa 20'de 1. Sonuçta yani bunlarda zekat var. Bu kime verilmiş oluyor? Müslümanlara verilmiş olanlar. Müslümanlar tarafından fethedilmiş ve devlet başkanı tarafından da bunlar Müslümanlara hibe edilmiş, paylaştırılmış. Tabii sonuçta böyle bir şekilde insan mal sahibi olur. Yani her işin başı, ilk başı böyledir yani. Evvelden ne tapu var, ne o tarlanın bir sahibi var. Sahibi Allah. Bunun ilk başlangıcı işte böyle olur. Yani birisi gider oraya oturur, bura benimdir der. Onun olmuş olur. Bir başkası da onun yakında bir yere geçer, o da bura benimdir der. O da onun olur. Ya da devlet tarafından verilir. İşte bu işin başı demek ki böyle başlıyor yani. Bir mal sahibi, yani bir arsa sahibi olmak, bir tarla sahibi olmak. Demek ki başlangıcı bu yani. Ya devlet veriyor, ya devlet mevlet yokken eskiden daha mesela diyelim 50 bin sene evvel, belki 30 bin sene evvel. Oraya kim gelmişse, o diyor ki buralar benimdir. Kimse de yok zaten orada. Kendisi orayı ekiyor, dikiyor, kullanıyor. Veya ekip dikmiyor ama oralarda kendisi var. Yıllardan beri kendisi orada. Bir başkası oraya geldiği zaman bura benimdir diyemez artık. Yani sen yokken burayı ben zaten tutmuştum yani. Burayı ben çevirmiştim, bura benimdi. Tabii makul bir şekilde olmak şartıyla. Ya adam bütün dünya benimdir derse tabii ki olmaz yani. Bu şekilde devlet tarafından verilmiş. Bunlar bu arazilerden mahsul elde ediliyor. Bunlardan onda bir veya 20'de 1 zekat verilecek. Arazi aşuriye dedikleri bu. Bir de arazi haraciye var. Bu haraç zaten vergi diyebiliriz yani bugünkü ifadeyle. Bu da yine sonuçta Müslümanlar tarafından fethedilmiş topraklar aynı. Fakat oradaki gayrimüslimlere verilmiş. Yani Müslümanlara verilmemiş. Gayrimüslimlere, oranın eski sahiplerine devredilmiş. Ne karşılığında? Vergi karşılığında. Yani böyle bir tatbikatı var Peygamberimizin. Fethettikten sonra orayı kendi eski sahiplerine geri teslim etti. Dedi ki biz bilmeyiz çiftçiliği sizin kadar. Siz çiftçisiniz dedi. Siz dedi buraya ekin dikin bize vergi verin. Belli bir miktarını onlardan istedi. Çünkü sahabe sürekli cihatla meşguldü. Arazi işleriyle meşgul değillerdi. Çok da iyi bilmezlerdi zaten. Ama o bölgenin insanları, Yahudiler, daha iyi biliyorlardı çiftçiliği. Allah Resulü onlara geri teslim etti. Dedi ki siz yapın, edin, dikin, siz de yiyin, biz de yiyelim, bize de vergi verin. Bu şekilde bu da caiz. İşte bu gibi araziler fethetmişiz ama geri vermişiz gayrimüslimlere. Onlara sonuçta onların mülkü olarak ama yani icar filan değil. Onların mülküne geçirmişiz. Bu gibi arazilerden de haraç yani vergi alınır. Bunlar çünkü gayrimüslim olduklarından bunlardan zekat alınmaz. Zekat bir ibadettir aynı zamanda. Dolayısıyla kafirin ibadeti olmayacağından onların zekatı alınmaz. Onlardan haraç alınır. O yüzden bunlara haraciye arazileri denilmiş. Üçüncüsü arazi-i memluke yani mülk edinilmiş olan araziler. Bu da memleketin arazisidir. Memleketin arazisi. Yani ne fetih yoluyla elde edilmiş ne fetih yoluyla ne böyle nasıl olduğu da tam da bilinmeyebilir yani bunun. Sonuçta devletin elinde bir arazi bu yani. Bunun başlangıcı nasıldı? Tam da bilinmeyebilir. Devletin arazisi yani. Mesela şu anda diyelim şurada bir arsa var mesela. Ne diyorlar? Hazine diyorlar. Hazineye ait. Hazine arsasıymış diyorlar mesela. Bunun başı nasıldı? Yani tam da bilinmiyor belki bazıları. Acaba birinden birine devrederken tapuda bir karışıklık oldu da sahipsiz hale mi geldi? Artık onu bilemiyoruz. Sonuçta bu devlete ait yani. Hazine arazisi. Arazi memluke. Normalde hazineye ait, devlete ait. Fakat devlet bunu satmış. Bazı kimselere bunu satıyor. Deminkiyle farkı ne? Arazi-i aşuriyede devlet hibe ediyor. Müslüman askerlere hibe ediyor. Ya da Müslümanlara diyelim hibe ediyor. Haraciyede ise gayrimüslimlere geri veriliyor. Bu memluki arazilerinde ise devlet bunları satıyor. Kendine ait olan bu hazine arazilerini satıyor. Bu şekilde olanlar da yine zekata tabidir. Ve o kişinin kendi malı oluyor artık. Kendi arsası oluyor. Bunlar da yine ne kadar zekat verecek? 1/10 veya 1/20 artık durumuna göre. Neyle sulandığına göre yani. Bir de arazi memleket var. Miri arazileri de denebilir buna. Bu da yine Müslümanlar tarafından fethedilmiş ama kimseye de verilmemiş. Kimseye ne temlik edilmiş yani onun mülküne geçirilmiş hibe yoluyla ne hibe edilmiş ne de satılmış. Devletin elinde duruyor. Devlet bunu icara veriyor. Yani mesela diyor ki bunu sen kullan diyor. 10 sene bunu sen kullan. 10 yılın karşılığında da işte ondan biraz mesela vergi alıyor. Evvelden böyle vardı. Yani benim dedem de bu şekilde işte köyün kurucusu, köye ilk gelen savaş yıllarında ondan sonra orada işte zaten devlet herkese müsaade etmiş. Herkes demiş. İstediği yeri eksin diksin. Sorgu sual yok. Çünkü millet aç, kıtlık var. Zaten traktör falan yok. Öküzlerle sürülecek. Kimse de öküz bile yok. ve kıtlık var. Eskiden annem anlatır, yani köye böyle gelen fakirler para filan istemezmiş, ekmek istermiş yani. Dedem de durumu iyiymiş biraz. Köyün sonra muhtarı filan da olmuş. Ve herkese ekmek pişirin verin dermiş yani. Millet aç yani. Ekmek istiyor yani, yemek bile değil yani, ölmemek için. Yani bundan işte 70 sene evvel vaziyet bu. Bu şekilde devlet herkese diyor ki isteyen istediği yere eksin diksin. Tabii bunu bir süre için. Sonra biraz devlet sistemi kuruluyor, savaş bitiyor, her şey yerine oturmaya başlıyor. İşte bakanlıklar falan kuruluyor vesaire. Devlet artık bir şeye benzemeye başlıyor. Ondan sonra tekrar toprak reformu adı altında bu arazileri dağıtıyor herkese. Artık parayla mı, hibe yoluyla mı? Herhalde hibe ediyor ama onu tam bilmiyorum. Sanıyorum hibeyle oluyor. Fakat mesela daha evvelinde diyelim ki adam çok öküzleri varmış mesela, çok yer sürmüş. Onun hepsini ona vermiyor, paylaştırıyor. Nüfusuna göre, durumuna göre paylaştırıyor. Şimdi bu şekilde olmuş. Bundan dolayı Ömer Nasuhi Bilmen Hoca burada bir hata ediyor yani. Türkiye arazilerini böyle bir durum olduğu için geçmişte Türkiye'deki arazileri bu sınıftan sayıyor. Halbuki devlet bu arazileri hibe etti, iş bitti ya da sattı. Sonuçta bugün bu araziler şahıslara ait. Dedemin zamanında sürdüğü arazi sonra kendisine ait oldu. İşte sonra devlet paylaştırdı filan ama kendisine kalan kısım kendisine ait olmuş oldu. Diğerler de diğerlerine ait olmuş oldu. Herkese 5-10 dönüm, 20 dönüm neyse devlet paylaştırdı. Artık halkın oldu yani onlar. Ve mesela o kişi o tarlasının tapusunu aldıktan sonra devletten satabiliyor. Ve sattılar yani. Artık onun kendi malı oldu yani. Devletin malı değil artık o. O zaman devlet mesela gelsin bugün bütün köylülerin toprağına el koysun. Hepsi benim desin yani. Böyle bir şey yok. Hepsinin tapusu var. Artık onların malı olmuştur. Yani dolayısıyla Türkiye'deki araziyi, arazi memleket değil de arazi memluke olarak görmek icap eder. Burada böyle bir hata var yani. Yani devlet işte o zamanlar verdi, kökü devlete ait ama şimdilik ekin dikin dedi. İşte böyle olanlar da arazi memleket sayılır ve bunlara zekat düşmez gibi bir şey söylüyor. Çünkü diyor bunlar devlete icar ödüyorlar. Zekatla icar İçtima etmez diyor. Yani hem zekat hem icar verilmez. İcar veriyorsa zekat vermez diyor yani. Ya da haraç yani vergi veriyorsa artık şey vermez, zekat vermez. Halbuki yani bu da tartışılır yani. Yani bu adam sonuçta bu tarladan mahsul alıyor. Naslarda yani bu icar vermişse bir daha zekat vermez demiyor. Aldığı mahsulün 10'da biri veya 20'de birini verecek diyor. Ve Kur'an-ı Kerim illa da tarla size ait olacak. Kiralarsanız zekat vermenize gerek yok. Çünkü zaten icar vermişsiniz. Bir daha zekat vermenize gerek yok. O icar zekat sayılır demiyor. Onun hakkını yani mahsullerin hakkını hasat günü verin buyuruyor. Burada tarla size aitse diye bir kayıt yok. Yani bunu bu şekilde takyit etmek usul ifadesiyle yani bunu bu şekilde sınırlamak yani tarla kişinin kendisine aitse zekat verir. ait değilse, icara tuttuysa veya icar olmasa bile devlete vergi veriyorsa, o zaman bunun zekatı yoktur. Zaten vergi veriyor ya da zaten icar veriyor ya da hem icar hem vergi veriyor. Bir de zekat mı verecek? Diyor yani Ömer Nasuh Bilmen Hoca. Aslında söylediği şey bu. Yani demek istiyor ki bu tarım mahsullerinde zekatı kim verecek yani? Tarlaya sahip olan, tarlanın sahibi. Tarlanın sahibi ise verecek diyor. Halbuki tarlanın sahibi olmasa da oradan gelen mahsule zekat düşer. Yani icar, mesela devlet diyelim ki sen icara tutmuşsun diye senden vergi almamazlık yapmıyor yani. Yine vergisini alıyor. Allah da fakirin hakkını ister yani. Yani sonuçta o malda fakirin hakkı var. İcar vermiş diye zekat sayamayız onu. Bunun bir delile dayandığı yok. Sadece iki şey bir şeyde birleşmez mantığına dayanıyor. Yani hem zekat hem vergi ya da hem zekat hem icar ya da hem zekat hem vergi hem icar. Yani böyle olmaz gibi düşünüyor ama şimdi mesele sadece arazi mahsulleriyle de kalmaz. Eğer böyle düşünecek olursak o zaman hiçbir kimse bugün zekat vermez. Çünkü bir tek icar veren, tarlayı kiralayan adam mı? Bugün bir mağazayı kiralayan da icar veriyor, kira ödüyor. O zaman o da zaten kira ödediği için yani oradaki mallar ticaret malı olduğu halde ben de kira veriyorum efendim diyebilir. Hatta tarlanın icarı ucuzdur. Öyle mağazalar var ki altın kıymetinde, şehrin en güzel yerinde, öyle pahalı ki icarı. Mesela hatırlayın, geçen sene kermes yaptığımız yerin 300 milyar mı ne diyordu adam kirasına. Düşünün yani. Yıllık kirası 300 milyar. Yani bir servet yani. Hiçbir tarla böyle değil yani. Adamın yani dükkanı, mağazası diyelim ki yani 300-400 metrekare. Adam 300 milyar şey istiyor. Şimdi bu adam, burayı kiralayacak olan esnaf der ki ya ben 300 milyar zaten zekat şey vermişim, kira vermişim. Ben bir de zekat mı vereceğim? Hem de ayrıca bir de vergi veriyorum devlete. Bir de bir sürü de masraf ediyorum. Elektrik, su, telefon, vergi falan şu bir sürü de masrafı var. Yemeği, çayı, suyu hepsi var. O zaman yani bu mantıkla bir bakkal da vermez, bir büyük mağaza sahibi de vermez. Çünkü hepsi vergi veriyor, hepsi icar tutuyor, kira ödüyor. Ömer Nasuhi Hoca'nın mantığıyla hiç kimse o zaman bugün zekat vermez. Çünkü bugün devletin vergi almadığı bir şey yok. Eğer haraç yani vergi ile zekat bir arada olmaz, ya o ya o dersek, bu takdirde yani hiç kimse zekat vermez. Çünkü hemen hemen her maldan devlet mutlaka vergisini alıyor. Uçan kuştan vergi alıyor devlet artık. Eski padişahlık dönemlerini kınıyorlar. Onlardan beş beter. Yani eskiden mesela krallar döneminde tavuktan bile vergi alınırdı falan filan gibi laflar var. Şimdi tavuk ne? Civcivden de alıyor bu devlet yani. Yani böyle bir durum var. Buna göre o zaman kimse zekat vermemesi lazım gelir. Böyle bir şey kabul edilemez. Ve Türkiye'deki araziyi de zaten arazi memleket olarak görmek bir kere hatadır. Türkiye'nin arazisi arazi memlukedir. Çünkü devlet millete ya hibe etmiş ya da satmıştır. Artık şahısların malı olmuştur. Devletin malı değildir. Ama halen o şekilde olan da olabilir. Halen devletin tapusu yani mülkiyet hala devlete ait. Devlet tarafından kullanım hakkı verilmiş sadece. Bu şekilde olan araziler de mutlaka vardır. Ama genel olarak öyle değildir. Tüm Türkiye'yi bu sınıfa sokmak doğru olmaz. Hem Türkiye'nin hepsini arazi memleket sınıfına sokuyor, hem de bunlara da zekat yok diyor. O zaman Türkiye'de zekat yoksa sen bu kitabı niye yazdın o zaman? Yani ya da bu bahsi niye koydun buraya? Yani bu şekilde bütünüyle tarım mahsullerinden gelen zekatı tamamen kaldırmış oluyor. Aslında yalnız tarım mahsulleriyle de kalmıyor iş. Demin anlattığım gibi. Çünkü bütün her şeyde kira var ve vergi var. Dolayısıyla o zaman hepsini kaldırmış oluyor. Hepsinden zekatı kaldırıyor. Bu laf oraya gider. Yani şimdi siz tarla kiralayan adama sen zaten kira ödüyorsun, zekat vermene gerek yok derseniz ya da hatta kendi malı olan tarla kendine ait olduğu halde sen zaten vergi veriyorsun devlete, bu da zaten zekat sayılır derseniz, çiftçiye tanıdığınız bu hakkı normal buradaki esnafa tanımazsanız o zaman bu isyan eder yani. Der ki bu niye böyle bir ayrımcılık var? Niye çiftçiye yani böyle bir kıyak yapılıyor? Niye bana yapılmıyor? Ben daha fazla vergi ödüyorum. Daha fazla ben kira ödüyorum. Tarlanın dönümü farz-ı misal 50 milyon, 60 milyon. Benim tuttuğum dükkan 300 milyar. Yani böyle şey mi olur der. Bir sürü sorunlara yol açar bu. Onun için diyebiliriz ki sonuç olarak Türkiye'deki arazi, arazi memleket değil, arazi memlukedir. Ve çünkü devlet tarafından hibe edilmiş veya satılmıştır. Dolayısıyla da bunlar artık şahısların malı olmuştur. Bu yönüyle arazi memleket değildir, memlukedir. Kişilerin mülkü olmuştur. Ve vergi ile zekat da birleşir ya da icar ile zekat da birleşir. Yani icar veriyor diye vergi zekat vermeyecek demek. Buna delil lazım. Yani zekat gibi bir müesseseyi iptal edecek kadar güçlü bir delil lazım buna. Böyle basit bir mantıkla, basit bir içtihat ile bu zekat kaldırılamaz yani. Bu arazi mahsullerinde de tabii ki bir nisap konusu gündeme gelecek. Var mı yok mu? İmam-ı Azam'a göre yok. Yani nisap yok. Yani verecek. Az da olsa verecek. Kaç yani önce mesela şu kadar kilo olursa veya şu kadar ton olursa ondan sonra zekat düşer diye bir şey kabul etmiyor İmam-ı Azam. Ama İmameyn'e göre 5 vesk dan aşağısına zekat düşmez. Yani işte onun da hesabını yaparsak yaklaşık 873 kilo kadar bir şey yapıyor. Bu tabii hesapta farklı hesaplamalar olabilir. Çünkü daha evvel de mesela söylemiştim. Miskalin hesabında farklı görüşler var. Mesela zekatın altının nisabı kaç miskaldi? 20 miskaldi. Miskal 100 arpa ağırlığıdır. Dirhemde 70 arpa ağırlığıdır demiştim. Bu 100 arpa işte hesap eden adam, yani adamla adama değişiyor bunun hesabı, anlayacağınız. Yani bunu 4 gramdan da 4 gram da çıkarabiliyorsun yani. 100 arpayı koydun mu teraziye, kuyumcu terazisine koyarsan 4 gram da çıkabiliyor. 4.25 gram da olabiliyor, 4.5 da olabiliyor, 5 gram da çıkıyor yani. Buna göre Hanefilerde böyle birkaç şey ortaya çıkmıştır. Yani bugünkü ifadeyle gramajında fark ortaya çıkmıştır. Mesela bir kısmı 85 gram demiştir. 4.25'ten hesap ediyor. Çünkü tartıyor, farklı bir şey buluyor yani. 85 gram diyen de var. Yani 85 gram altının olursa zekat düşer. ve ona denk parası olursa zekat düşer diyen de olmuştur. Efendime söyleyeyim, 92 gram olsa veya 90 gram 4,5'tan hesap ediyor. 90 gram, 96 diyen de olmuştur. 100 diyen de olmuştur. Şafilerde mesela 72 grama kadar indiren de olmuştur. Anlayacağınız, yani bu 20 miskal kaç gram ediyor bugünkü ifadeyle? 72'den 100'e kadar farklı görüş var ulema arasında. O yüzden bunun ortalaması 80 gram desek, yani bu daha uygun olur. Çünkü zaten tartışmalı bir konudur. 85 diyen de 85 de diyebilir. Fakirin lehine olan, hatta 72 gram üzerinden bile düşünülse fakirin lehine olur, iyi olur yani. 72 gram olan zekat versin desek ya da kişi öyle kabul etse fakirin lehine olmuş olur. Nasıl ki miskalde kaç gram ettiğine dair ihtilaf var. Dirhemde de aynı şekilde. Mesela dirhem 2,8 gram. İşte bu 70 arpa yani. Kaç gram yapıyor? İşte tartıldığı zaman 2,8 gram diyen de var. 3,2 yani şer'i dirhem 2,8. Örfiye göre ise Osmanlı'daki arpalar demek ki biraz herhalde biraz daha ağırmış ki. 3,2 gram yapıyor yani. Şimdi buna göre hesap edersen 560 gram da çıkıyor. 200 dirhem 560 gram yapıyor. 570 küsür diyen de olmuştur. 590 filan. 600, 700'e kadar böyle çıkmıştır. Yani 200 dirhem kaç gram yapmaktadır? Ortalaması 600 diyebiliriz yani. Böyle kabul edilebilir. İşte nasıl ki miskal ve dirhemde kaç gram yaptığında bir tartışma varsa, bu arpanın ağırlığından kaynaklanan bir tartışma, hesap tarzıyla alakalı bir tartışma varsa, aynı şekilde veskın da ağırlığı hususunda bir tartışma olabilir. Yani mesela işte burada da not düşmüş, bir vesk 60 sa'dır. Yani 62.400 dirhemdir. Bir sa'da 62.400 dirhemdir. Yani hesap edildiği zaman 5 vesk o zaman 873 kilo yaklaşık olarak böyle hesap edilebilir. Ama başka hesaplar da olabilir. Sonuçta hesaplamada fark olabilir. Ama İmameyn bunu bundan azına diyor zekat düşmez. Ama bu hesap tarzı dediğim gibi yani farklı hesap tarzları var. Miskalde ve dirhemde olduğu gibi. Bundan aşağısına zekat düşmeyecek diyor İmameyn, İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed. İmam Azam diyor ki az da olsa gene düşer. Çünkü diyor yani bunlarda nisap yoktur diyor. Ölçü yoktur yani. Gelenin 10'da 1'in veya 20'de 1'in vermek zorundadır. Peki bundan masraflar düşecek mi? İşçilik, gübre, ilaç masraflarını düşecek mi? Hayır, düşmeyecek. Köye gidip gelirken mesela arabası benzin yakıyor, arabası arıza yapıyor, lastik gümlüyor. Bunlar düşecek mi? Hayır, düşmeyecek. Nasıl ki ticaret mallarında da yaptığın masraf, işçi masrafı falan filan bunlar düşmüyor. Sonuçta ne kadar malın var senin mağazada, onları toplayıp borcunu çıkıp 1/40'ını veriyorsun. Aynı şekilde tarım mahsullerinde de borcu şeyini masraflarını düşmeyecek diyoruz. Ve İmam-ı Azam'a göre demek ki bir insan ister buğday, isterse salatalık, isterse darı, mısır, arpa, pirinç, her neyse, karpuz, bunlardan Öşür verecek yani, ama 10'da 1, ama 20'de 1. Evet. Onlar düşmüyor. Yani kişinin, yani o tarım mahsulünün zekatını verirken ne kadar çıkmışsa onun 1/10 veya 1/20 veriyor. Yaptığı masrafları düşmüyor. Borcu almış olsun. Fark etmez. Sonuçta borca da alsa yine o tarım mahsulünden zekatını vermek zorunda. İmameyn diyor ki işte 5 veskten aşağısına diyor zekat düşmez. Ve bir de diyor bir yıl kadar dayanmayacak olan sebzelerden, mesela domatesten, salatalıktan filan, bunlara diyor zekat düşmez. Bunlardan öşür alınmaz. Tabii şimdi İmameyn'in bu görüşü o zamana göre uygun olabilir. Ama şu zamanda çok uygun göremeyiz. Çünkü adam mesela seray yapıyor, domates ekiyor, seray yapıyor. Adam trilyonluk oluyor yani. İyi bir seneye denk geldiği zaman trilyonluk oluyor yani. Mesela karpuz. Karpuz da bir sene dayanmaz. Karpuz ekenler iyi bir seneye rastladım trilyonluk oluyor yani. Mesela bu sene yanlış değilsem Adana'da mesela 3 milyara kadar gitti. 4 milyara kadar giden de oldu. Dönümü. Yani toptan yani. Yani 500 dönüm ekmiş olsa adam 2 trilyon eder yani. Şimdi bu adam 2 trilyon para alacak ve biz buna zekat istemeyeceğiz. Evet, efendim karpuz bir sene dayanmaz. Dayanmaz ama bu adam bundan para kazanıyor. Şimdi bunu daha evvel bu fetva niye bu şekilde verilmiş? Çünkü o zaman ne yol var ne kamyon. Yani başka bir yere nakletmek pek mümkün değil yani. Çürüyor yani. Yani çok fazla üretim de yapsa zaten çürüyecek. Ama sonuçta yine de o şehirde mutlaka bir kısmını satıyor bu yani. Tamamını uzak yerlere nakledemiyorsa da. Ama yine de zaten bulunduğu şehirde insanlar yok mu? Onlara bir mutlaka satıyor. Yani buna yine de zekat düşürmek icap ederdi. Ama İmameyn böyle hükmetmişler. Onlara göre zekat düşmez. Ama onlar şu anda acaba bugün olsaydılar böyle fetva verirler miydi? Zannetmiyorum yani. Fetva yani mekana göre de değişebilir. Zamana göre değişebilir. Ya şimdi o zamanın şartları başka, bugünün şartları başka. Bugün adam öyle zaten, bugünkü çiftçi mesela öyle çok küçük çiftçi değil. Yani bizim buraların çiftçileri mesela, Adana'nın çiftçileri. Yani en kötü eken 50 dönüm ekiyor. 100 dönüm, 500 dönüm, 1000 dönüm, 2000, 3000 dönüm ekenler var bizim oralarda. Yani böyle bizim buradaki çiftçiler büyük çiftçilerdir. Belki Güneydoğu'da adam şu kadar bir yeri var. Oraya 3-5 tane buğday atmış, bilmem ne atmış filan. 3-5 tane domates dikmiş filan. Yani bunların kıymeti olmayabilir ama her yer böyle değil yani. Ova olan yerler, Maraş olsun, Konya Ovası olsun, Adana Ovası olsun filan. Böyle ova olan yerler, Urfa Ovası. Mesela buralarda büyük çiftçiler var yani. Bu adam mesela 1000 dönüm diyelim, adam karpuz ekmiş yani. 1000 dönüm salatalık ekmiş. Adam trilyonluk yani. Şimdi bu adama biz zekat düşürmeyeceğiz. İmameyn bu zamanda yaşasaydı, bu durumu görseydi, bu tür insanlara mutlaka zekat gerekir diyeceklerdi eminim ki yani. Allahu alem. Evet, daha evvel de ifade ettiğimiz gibi bir arazi aşuriye, yani zekat verilen arazi, hangi arazilere zekat düşüyordu? Arazi aşuriyeye zekat düşüyordu. Arazi haraciyeye düşmüyordu. Çünkü zaten onlar Müslüman değiller. Arazi memlukeye zekat düşüyordu. Arazi memlekette de düşmüyordu. Yani ikisine düşüyordu. Öyle ama aslında bu tabii bu konuda da farklı görüşler var. Bir kere diğer mezheplere göre hepsine düşer. Böyle bir ayrım da yok ya, oradan bir tarla ektiysen arazin nasıl bir arazi olursa olsun sana zekat düşer. Diğer mezheplerin görüşü bu. Hanefiler böyle bir ayrım yapıyor. Tabii ki arazi haraciye de tabii zekat olmaz. Onlar zaten bütün mezhepler ittifak eder. Çünkü kafirdir zaten adam. Kafirin tabii zekatı olmayacaktır. Ondan ama başka türlü alınacaktır. Yani vergi tarzında alınacaktır. Evet. İşte zaten demin söyledik ya, Ömer Nasuhi'ye kalırsa icarla zekat bir arada içtima etmez yani. Yani ya zekat ya icar diyor. Devlete de, devletten de kiralasan aynı, bir şahıstan da kiralasan aynı, Ömer Nasuhi Hoca'ya göre yani bu adam zekat vermez. Ben zaten demin dedim ya, bu mantıkla kimse zekat vermez. Yalnızca tarla kiralayan değil, arazi memleketi devletten kiralamış olan, hazine arazisini yani, devletten kiralamış olan değil, şahıstan kiralayan da vermez. Çünkü o da kira ödüyor. Mağaza kiralayan da, orada ticaret yapan da vermez. Çünkü ben de kira veriyorum de diyor. Hatta bir de vergi veriyorum diyor. Der. Dolayısıyla da kimseden zekat da alamayız ve fakirin hakkı kalır. Memlekette tamamen zekat diye bir şey kalmaz. Hatta bu zekatı kökünden kurutmak bile sayılabilir. Oraya doğru götürebilir yani. Herkes bir çeşit, ben de vergi veriyorum ya da icar veriyorum der ve zekat vermez. Bunun sonucunda şu asırda hemen hemen zekat müessesesi biter. Bu da ayrı bir tehlikedir. Yani fakirin hakkının verilmemesi, toplumda zekatın saracağı yaraların sarılmaması, Allah'ın hakkının, fakirin hakkının kalması gibi durumların yanında bir de zekat diye bir şey tamamen gündemden çıkmasına sebep olabilir yani. Çünkü herkes bir çeşit vergi veriyor yani. Sonra devletin toplamış olduğu vergileri zekat yerine saymış oluyor o zaman. Devlet bunları alıp da zekatın mahalline mi sarf ediyor ki? Hayır. Mesela devlet diyelim ki onu yol yapmaya harcıyor. Yani yol yapımına zekat verilmez ki. Yani bu gibi şeyler. Burada mantık şuna dayanıyor aslında biraz. Eskiden işte İslam devletinde vergi yoktu. Şimdi bu devletler artık tüm dünya devletleri bugün vergi koyuyor. İşte eskiden vergi olmadığından sanki Allah zekat koymuş. Bugün madem ki vergi var, o halde zekata da gerek yok gibi bir şey. Halbuki bu yanlış bir mantık yani. Bir kere Allah Azze ve Celle geçmişte zekatı koymasının sebebi devletin olmaması veya verginin olmaması değildi. Vergi ne biliyorsun yani, Allah yani vergi yok diye zekat koyduğunu sana kim söylüyor? Vergi sonuçta sana yol yapılıyor vergiyle. Ama sen bu zekatı fakire veriyorsun yani. Sana geri dönmüyor. Verdiğin vergi sana geri dönüyor. Yol oluyor, baraj oluyor vesaire oluyor. Sana geri dönüyor o vergiler. Ama bir, yani bir bakıma vergiyi, yani biz zekat saydığımız zaman menfaati geri bize dönmüş olmaktadır. Halbuki zekatta menfaati sana geri dönmemeli. Fakire tamamen verilmeli, onun mülküne geçirilmeli. Menfaati tamamen ona olmalı. Bir çeşit menfaatlenilmemeli. Zekat verdiğin kişiden bir çeşit menfaatlenmemelisin. Halbuki devlete mesela vergi veriyorsun. Bu verdiğin vergi sonuçta sana dönüyor menfaati. Bu yönden de mahzurlu yani. Nasıl olur da bu vergiyi zekat sayarsın? Aynı zamanda verginin harcandığı yer başka, zekatın harcanabileceği yer başka. Devletin de zaten böyle bir zekat alacak durumu da yok. Zekat alırım, dağıtırım dediği de yok. Ben layıkım diyor. Dolayısıyla yani tutup da şimdi bunun aldığı zekat sayılır demek. Zaten zekat olarak almıyor ki senden zaten bir kere. Ben bir kere layıkım diyor yani. Sen ona zorla diyorsun ki yok sen İslam devletisin. Aldığın da zekattır diyorsun yani. Doğru değil.
Arazinin mahsulünü alan kişi onun zekatını verirken araziyi kiralayan yani kiraya veren kişi de onun kirasının bedelini mi zekatını verir?
Evet. Nasıl ki evi kiraya verdiysen evin kendisine eğer ticaret için değilse ev oturmak için almışsan onun evin kendisine düşmüyor zekat ama oradan gelen gelire yani kiraya zekat düşüyor. Aynı şekilde tarlasını icara veren kişi de öyle. O mahsul almıyor. Sadece kiraya veriyor. Dolayısıyla 1/40 üzerinden verecek. Paradır yani onun için paradır. Çünkü kendisi ekip dikmiyor. O tarlayı ekip diken 1/10 veya 1/20 verir. Tarlayı icara veren kişi ise o aldığı paranın 1/40 zekat verecek, 1/40 verecek. Çünkü kendisi çiftçilik yapmıyor. Sadece oradan para olarak alıyor. Tarım mahsulü almıyor. Çünkü tarım mahsulleri boldur, bereketlidir. Ama icar az bir şeydir. Yani o yüzden 1/40. Ama tarım mahsulleri boldur, bereketlidir yani. 1/10 veya 1/20. Allah veriyor yani. Ektiğin zaman bakımını yaparsan Allah cömert veriyor yani. Onun için onda kar çok olduğundan, tarım mahsullerinde kar çok olduğundan 1/10 veya 1/20. Evet. Bu arazi aşuriyeler daha evvel de ifade ettiğimiz gibi eğer Allah'tan gelen yağmur ile sulanıyorsa 1/10. Yok böyle motorla yahut da para ile mesela bugün devlet para alıyor. Her yer böyle onu şu anda devlet özelleştirdi. Her bir bölgeyi bir adını unuttum onun. Sulama birliği bölge bölge özelleştirme yaptılar. Bölge bölge sulama birlikleri kurdular. Bu sulama birliklerin memurları var. Geziyorlar sürekli. Ve ne kadar ektiysen ona göre de işte senden bir miktar su parası alıyor. Dolayısıyla bugünün bizim buranın yani Adana'daki çiftçilik böyle yani su parayla. Çok büyük bir para değil ama belli bir şeyi var. Buradakiler dolayısıyla 1/20 olmuş oluyor yani. Tabi Adana'nın her tarafı da böyle bir kanalet falan var da diyemeyiz. Çünkü bazı yerlerde hala yağmurla olan yerler var. Engebeli yerlerde falan su yok. Oralarda hala yağmurla. Onlar 1/20. Ama şimdi su, geçen söylemiştim yani suyun masrafı az aslında. Esas masraf gübre. Esas masraf İlaç, zehir masrafları. Yani şimdi eski çiftçilik o hadiste zikredilen zamandaki çiftçilik, peygamberimizin bulunduğu dönemin çiftçiliği, adam tarlaya atıyor tohumu, tamam. Allah ne verirse. Ne bir zahmeti var, ne bir masrafı var. Şimdiki çiftçilik çok zahmetli, çok masraflı. Tabii buna göre de mahsul de fazla. Eskiden tarladan alıyordu mesela 100 kilo buğday, şimdi alıyor 500 kilo buğday. Hatta İsrail alıyor 2 ton buğday. İsrail'in çiftçiliği, İsrail malum yani Filistin toprakları, çöl yani aslında. Ama adam öyle bir teknoloji geliştirmiş ki, o topraklarda bile senin bu güzelim Adana toprağında alamadığın mahsulü alıyor yani. Tabii masraf ediyor. Zahmetli. Şimdi bunları hesaba katacak mıyız, katmayacak mıyız? Yani adam bu kadar gübre masrafı yapıyor falan filan yapıyor. Bunlardan dolayı 20'de 1 mi diyeceğiz? Yoksa yine 10'da 1 mi diyeceğiz? Yani su masrafı yoksa diğer masrafları saymayacak mıyız? Bir görüşe göre bunlar sayılmaz. Fakat bu görüşün sahipleri herhalde kendileri çiftçi olsaydılar yani bu görüşte olmazlardı herhalde. Çünkü çiftçinin yaptığı masraf çiftçi bilir yani. Gübreye çok masraf ediyor. Bizzat o bitkiye masraf etmiş oluyor. Tarlaya hizmet değil, bitkiye hizmet ediyor. Gübre bitki için atılıyor. Ama mesela diyelim ki tarlaya bir yol yapıyor. Bu mahsul için direkt mahsule yapılan bir masraf değildir. Tarlaya yapılan bir masraftır. Bu hesaba katılmaz. Ama bizzat bitkiye yapılan masraf, ilaç ve gübre masrafı. Bunu hesaba katmak icap eder. Her ne kadar bununla tabii ki mahsul de artıyorsa da ama masraf çok fazladır yani. Onun için bunu hesaba katmak lazımdır ve 20'de 1 denilebilir. Yani bugünün şartlarında gübre, ilaç masrafı yapılıyorsa bu su masrafından 10 kat daha fazladır. Su ne ki yani? Suya adam mesela yılda diyelim 5 milyar veriyorsa, tabii tarlasının büyüklüğüne göre değişir de, mesela yani 5 milyar veriyorsa aynı tarlaya adam belki 30 milyar, belki 50 milyar gübre ve ilaç atıyor yani. Onun için onu da hesaba katmamız lazım. Katmazsak bu da tabii kafalarda bir sürü soru işaretleri ve tartışmalara sebebiyet verecektir. Bu yağmur ile sulanma olayı yılın 6 ayı veya daha fazlası yağmurla sulanıyorsa onda bir verecek. Çünkü bedavadan geçiniyor yani. Allah suluyor, bu da mahsulünü kaldırıyor. Ama yılın 6 ayından daha fazla zahmetle, masrafla sulanıyorsa, o zaman 20'de 1 verecek. Hem zahmetle, diyelim mesela 4 defa su veriliyor. Yani çiftçiler işte bir mahsule kaç defa su verileceğini bilirler. Mesela 4 defa su veriliyor. Bunun 2 defası Allah tarafından yağmurla hallediliyor. 2 tanesi de motorla veya masrafla, parayla hallediliyor. İse Şafii mezhebine göre bu durumda o yarısına onda bir düşer. Diğer yarısına da 20'de 1, ortalaması 15'te 1 olur. Eğer 4 sulamadan mesela 3'ü Allah tarafından sulanıyor, biri de zahmetle, masrafla sulanıyorsa, bu durumda %12,5, 12,5'da 1, yani 10'da 1 değil, 12,5'da 1. Çünkü 3'ü yağmurla, 1'i de zahmetle ve masrafla sulandı. Bu duruma göre yani 10'da 1, 12 buçukta 1, 15'te 1, 20'de 1 gibi böyle ölçüler konulmuştur Şafii mezhebinde. Hanefilerde bu kadar tafsilat yok. Hanefiler diyor ki 6 aydan fazlasını Allah suluyorsa 10'da 1 vereceksin. Çünkü masraf etmiyorsun. 6 aydan fazla sen suluyorsan, masraf ediyorsan o zaman 20'de 1 vereceksin. Allah'ın bir bağışlamasıdır bu. Tohum masrafı, işçi ücreti vesaire bunlar şeyden düşülmez. Ve bir yıl geçmesi de gerekmez. Ne kadar çıktı, onun 10'da 1 veya 20'de 1 verilir. Bir yıl geçmesi de gerekmez. Çünkü bu ticaret malı değildir. Bir tarladan 2 defa mahsul alınsa, hatta 3 defa alınabilse mesela, tabii her seferinde zekat vermesi lazım o mahsulden. Hangi mahsulse o mahsulden bu dediğim şartlara göre 10'da 1 veya 20'de 1 her seferinde verecek. Yani zekat neye düşüyor? Mahsule, tarlaya değil yani. Tarladan yani bir defa zekat verdi canım, bir daha mı verecek? Yani öyle bir şey denilemez çünkü zekat mahsule düşmektedir. Her mahsule bir zekat düşecektir. Evet.
Hocam bütün çiftçiler anladığım kadarıyla bu zehirlenme, gübreleme masraflarına giriyor.
Evet.
O zaman bütün çiftçiler 20'de 1 mi verecek? Allah suyu olsa dahi. Öyle bir şey mi çıkıyorsunuz?
Hepsi öyle yapmıyor. Yani bütün çiftçiler hepsi gübre zehir atmıyor. Mesela Güneydoğu'da diyelim Hakkari'nin dağlarında adam çiftçilik yapıyor. Ve pek bir şey attığı yok yani. Atıyor tohumu o kadar. Allah'a bırakıyor. Hala öyle olan yerler var. Onlar 10'da 1 verecekler. Ama masraf ediyorsa 20'de 1 verecek. Evet. Yani fıkıhta hüküm ekseriyete göre verilir. 6 aydan fazlası, mesela sayma hayvanlarda da öyleydi. Sayma hayvanlarda mesela 6 ay veya daha fazla Allah'ın arzında otluyor, bedavadan büyüyorsa onu sayma sayıyorduk, ondan zekat alıyorduk yani. Yani niye o zaman da yine 6 ay dedik, niye dedik? Çoğunluğa göre, yani yılın yarısı 6 aydır. Yılın yarısından fazlası demek istiyoruz yani. Yılın yarısından fazlası bedava geçiniyorsa hayvan, mesela ondan zekat alıyoruz. Mesela yılın yarısından fazlası Allah'ın yağmuruyla sulanıyorsa bir tarla, öyle bir bölgedeyse. Ama senin dediğinde şöyle bir incelik var. Şimdi mesela diyelim ki her mahsulün bir mevsimi var. O mevsimde ekilir. O mahsul bir yılda büyümüyor zaten. Ya 6 ayda büyüyor, ya işte 4 ayda, ya 7-8 ayda. Yani şöyle bir ölçü konulabilir. O mahsul yarısından fazla, o mahsul kaç ayda büyüdü mesela 6 ayda. Onun 4 ayı Allah tarafından sulanıyorsa, buna 10'da 1. 4 ayı elle, zahmetle, masrafla sulanıyorsa buna 20'de 1 diye de bir ölçü konulabilir. Şafii mezhebinde zaten hatta bundan da daha ince bir ölçü konulmuş. Kaç defa sulanıyor diyor, ona bakıyor. 4 defa mı sulanıyor? Bu 4'ün kaçını Allah suluyor, kaçını biz suluyoruz. Bu daha güzel bir ölçü aslında. Çünkü evet, yani yıl 12 ay ama bu mahsul yani 12 ayda çıkmıyor ki. Hem ayrıca 12 ayda bile çıksa, yani kaç defa su verildiği önemli aslında. Burada sayı önemli yani. Yani yılın 6 ayı diye bir ölçü konulmuş ama aslında ondan daha sağlıklı ölçü bunun kaç defa sulandığıdır. 5 defa sulanıyorsa, bunun 3'ünü Allah suluyorsa, demek ki bunda 10'da 1 vereceğiz. 3'ünü biz suluyorsa, demek ki 20'de 1 vereceğiz. Hatta daha da ince hesap yapılabilir. Demin dediğim gibi %12,5'ta 1, 15'te 1 ve 20'de 1 tarzında da hesap yapılabilir Şafii mezhebine göre. Ama o tarz hesap yapılmasa bile en azından sulama sayısına göre karar verilmesi daha uygundur. Bu öşürde araziye mi itibar edeceğiz, mal sahibine mi itibar edeceğiz? Araziye itibar ediyoruz. Mal sahibi önemli değil. Yani mal sahibi çocuk da olsa arazi öşriyede mal sahibi çocuk da olsa, mecnun da olsa bunların zekatı alınır, verilir. Biz kitabın başında ne demiştik? Çocukların malından zekat alınmaz. Alınırsa, velisi alır da verirse tazmin etmek zorunda kalır. Çocuktur yani, bu daha mükellef değildir. Ama İmam Şafii ne diyordu? Çocuk da olsa, deli de olsa bundan zekat alınır. Çünkü diyordu, zekat bir hakkı malidir. Bir mali bir haktır. Yani çocuğun da olsa yine verilme, onun malına alınıp verilmesi lazımdır. Hanefiler ne diyordu? Bu bir ibadettir. Çocuksa ibadetle mükellef değildir diyorlardı. Ama aynı Hanefiler şimdi ne diyor? Ama tarım mahsulleri hariç diyor. Demek ki altında, gümüşte, ticaret malında çocuğun ve delinin malından zekat almıyor Hanefi mezhebi. Ama arazi öşürüyenin mahsullerinde alıyor yani. Çocuk da olsa, deli de olsa bunlarınkini alıyor. Ve yine arazi öşürüyede mesela diyelim bir tarla var, yani buradan bal. Yani adam oraya bir sürü arı koymuş. Bal tahsil ediyor oradan. Bunlara zekat var mıdır bu bala? Evet, arazil öşriyedeki 10'da 1 ise bu da 10'da 1. O bal, o tarlanın mahsulü gibidir. Çünkü o bal nereden çıktı? O arazideki bitkilerden elde etti onu hayvan. O arazinin bitkilerinden, o arazinin mahsulü gibi. Dolayısıyla ondan da 10'da 1 alıyoruz. Tohumlara gelince biderlik tohumlar. Bunlar ekmek için adam bir kenara koymuş. Bunları satmıyor da, yemiyor da. Ne satmayı düşünüyor ne de yemeyi. Bunlar biderlik. Bunlara zekat yok. Eğer ticaret için bir kenara koymuşsa, ben bunu satarım diyorsa, tabii ona o zaman ticaret malıdır. 40'ta 1 üzerinden zekatını verecek onun. Bal 10'da 1 yani. O tarladan çıktıysa. O tarladan, ama o tarladan değil. Sen götürdün mesela Allah'ın dağına. Dağda çıktı. Yani dağda çıkan şey bu ticaret maksadıyla yapılıyorsa buna zekat düşer ve 40'ta 1 olarak verecek. Çünkü o dağda elde etti ve dağda kimsenin değil zaten. Yani arazi öşriyeye dahil değil. Dağdan elde edilmiş ticaret malı. Tabii bu hususta sonuçta topraktan çıktığı için 10'da 1'dir diyen bir görüş de mümkün yani. Zeytin ve küncü dediğimiz susam, bunlardan da zekat alınır mı, alınmaz mı? Eğer zeytin olarak zekatını vermişse bir daha, yani verecek tabii. Eğer vermişse, bundan zeytinyağı elde etmişse, zeytinyağından bir daha zekat olmaz. Yani zaten bir defa vermiş. Zeytin olarak vermiş. Zeytinyağı olarak bir daha zekat verirse iki kez zekat vermiş olur ki iki kez zekat yok. Evet. Bu mahsullerin zekatları tam yetiştiği zaman verilir. Ama böyle biraz çıkmaya başlamış. Mesela portakal. Diyelim ki mesela bir ceviz büyüklüğünde olmuş. Artık mal kendini gösteriyor. Bakan şöyle tecrübeli bir insan. Bakıyor malı görüyor yani artık. Burada mal var yani. Zaten bu duruma gelmeden malın satışı caiz değil. Mesela bizim köylülerimiz bir günah işliyorlar. Çok günah işliyoruz da köylülerin yani özel bir günahı var. Daha olmayan malı satıyorlar. Olmayan malı satıyorlar. Bizim köylerde mesela adam seray ekiyor, karpuz ekiyor. Daha bir yaprak çıkıyor yani, bir yaprak. Daha yeni filiz çıkıyor yani. Ya da tevek derler hani bizim Adanalılar. Tevek yani uzun kolları var ya karpuzun. Yani bir tevek daha yani şu kadar daha boyu tevek mesela yani bir metre bile yok. Daha ne mahsul var ne karpuzun kesi bile yok yani üzerinde. Daha birkaç yaprak yani. Adam satıyor. Neyi satıyor? Çünkü bu komisyoncular ya da karpuz tüccarları belki ileride mal bulamam korkusuyla, tarlayı bulamam, belki başkaları kapar, bana mal kalmaz, mal alamam korkusuyla hepsi gidiyorlar, fiyat veriyorlar. Daha bir yaprakken fiyat veriyorlar. Halbuki buna belki Allah'tan bir afat gelecek yani. Ne biliyorsun? Belki de hiçbir şey kalmayacak. Sonra ne biliyorsun? Boş ver afeti. Yani ne biliyorsun? Belki de bu çok kötü bir mal. Belki de adi bir karpuz. Yani cinsi kötü. Hiçbir şey bilmiyorsun yani. Sonra acaba ne kadar mahsul verecek? Yani karpuz var mesela dönüme diyelim ki 10 ton veriyor. Karpuz var mesela dönüme 2 ton veriyor. Yani şimdi sen ne biliyorsun yani? Sen malı görmemişsin ki. Babam rahmetli, biz çiftçiyiz. Eskiden çok karpuz ekerdik. Son 20 yıldır artık, 25 yıldır belki bıraktık da, evvelden yani dediğim, ben çocukluğumda biz çok giderdik böyle karpuz tarlamıza. Çok toplardık, dağıtırdık millete. Buradan buraya getirirdik traktörle, burada dağıtırdık komşulara, akrabalara filan. Hatırlıyorum yani, babam o zaman mal büyümeden satmazdı. Bunu bir hocadan duymuş demek ki. Doğrusunu yapıyordu yani. Büyümeden mal satmazdı. Bir sürü bizim eve böyle gelir giderlerdi komisyoncular, hatırlıyorum. Satmazdı. Mal büyüyecek derdi ondan sonra. Tabii mal büyüdüğü zaman tecrübeli bir komisyoncu, bir karpuz tüccarı hemen anlıyor ya. Şöyle tarlaya girdi mi? Şimdi baktığı zaman yani bu tarladan kaç kamyon çıkar hemen anlıyor. Ama mal yokken anlamıyor. Öylesine fiyat veriyor yani. Maksat kapayım diye. Ondan sonra her yıl karpuzda kavga olur. Yani Allah Azze ve Celle neden böyle bir hüküm koymuş? Ben buna bizzat şahidim yani. Her şeyin bir hikmeti var. Her sene karpuzda kavga ederler çiftçilerle tüccarlar. Tüccar der ki, yok işte az çıktı, yok fiyatlar düştü, sen bana bunun birazını affet. Ya neyi affedelim? Az para değil. Mesela diyelim tarla, büyük tarla, 200 dönüm mesela karpuz. Adam mesela satmış 500 milyara. Az para değil. 500 milyar diyor, bana 100 milyarını alma diyor benden. Ya bu çocuk oyuncağı mı bu? Fiyatlar düştü, ne yapayım diyor. Fiyatlar artsaydı sen bana verecek miydin fazlasını? Bu ticaret yani kar da var, zarar da var yani. Ne yapayım, kısmetin o kadarmış yani. Yok efendim mesela yağmur yağdı işte mal araya gitti. Ya bekle o zaman, en son güne kadar almayaydın o zaman. Daha seni bir yaprakken istiyordun. Onun için Peygamberimiz buyuruyor ki olgun şey çıkmadan mahsulün belirginleşmesi, malın ortaya çıkması. Karpuzda diyelim ki mesela bir portakal kadar en azından veya daha da hatta iki tane portakal kadar hiç olmasa. Yani mal kendini göstermeli. Olmazsa olmaz. Mesela diyelim portakalda diyelim ki bir ceviz kadar hiç olmasa biraz daha büyük hatta bir belki mandayına kadar. Yani böyle mal kendini gösterecek. Artık mal biraz kurtulacak yani ufak tefek yağmurdan, soğuktan falandan filandan bir kar yağmasından filan. Yani bunlardan etkilenmeyecek hale gelecek. Ondan sonra satışı caiz. Ve işte o noktaya gelmeden de zekatı da verilmez. Zekat o noktaya gelince artık verilir. Yani malı daha toplamamışken ağaçta mesela veya işte buğday diyelim. Ne kadar çıkacağını ne biliyor ki neye göre verecek? İşte yaklaşık çiftçi bilir onu. Çiftçi bilir. Eğer daha yani toplamadan vermek istiyorsa niye vermek istiyor? Mesela diyelim ki bir kardeşi var mesela çok kötü duruma düştü. Acilen paraya ihtiyacı var. Şimdi bu zekatını kardeşine verebilir. Acilen onun işini görmek için daha mahsulü toplamadan yaklaşık hesabını yapıp zekatını verir ise bu caizdir. Ama mal ortaya çıktıktan sonra. Sonra yine tartacak, hesabını yapacak. Yine az verdiyse tamamlayacak. O sonraki iş. Yani ama o mal ortaya çıkınca vermesi caiz. Çıkmadan daha yaprakken vermesi caiz değil. Çünkü yokun zekatını vermiş oluyor. Yokun zekatı olmaz yani. Evet. Zekatı verilmemiş olan portakal, ne bileyim ben, buğday vesaire. Bunlar yenilebilir mi? Yani tarım mahsulleri yenilebilir mi? Daha zekatı verilmeden. Hanefi ve Şafii mezheplerine göre caiz değil. Hanbeli mezhebine göre caiz. Yani bu mevzuda Hanbeli mezhebi taklit edilebilir. Çünkü bugün köylerde zaten tatbikat da böyledir. Yani biz eğer bunu Hanefi ve Şafii'ye göre caiz değil dersek, adam yiyor. Yani şimdi mesela diyelim portakal ekmişsin, portakal bahçen var mesela, misafirlerin de geldi. Veya çocukların var, hepsi çocuklar istiyor, portakal yiyeceğim diyor. Yani buna yiyemezsin, haramdır dersen, daha zekatı verilmedi dersen, problem olur yani. Yani hatta akrabaların kalbi kırılır. Anlamazlardı. Herkes de anlayışlı değil yani. Onun için hesap yapılarak verilebilir. Yenilebilir. Yani mesela ne kadar yedim ben? Yaklaşık hesabını yapar. Zaten çiftçi bunun lafını etmez. Yani çiftçi zaten bunu mesela 200 kilosunu dağıttıysa veya yediyse, hediye etti veya yediyse zaten çiftçi onu 500 kilo olarak kabul eder, üzerine ekler. Eğer zekat bilen bir adamsa yani. Zekat bilmeyen zaten bilmiyor. O ayrı. Zekatını veren bir çiftçi ise zaten o 200 kilosunu yese, çevresine hediye etse, zaten 500 sayar yani. Sonunda yani toplar mesela, mahsul toplanır. Ne kadar mesela? 100 ton. Oy aman 101 ton kabul edeyim der. Çiftçi bunun lafını etmez yani. Biz çiftçi olduğumuz için ben o duyguları biliyorum. Yani çiftçiyiz derken ben anlamam da çiftçilikten. Ailem yani bilirlerdi. O duyguları biz de yaşadık yani böyle çiftçi için yani 300-500 kilo, 1 ton, 2 ton bunlar lafı olmaz. Mesela bir çocukken giderdik karpuz böyle kocaman karpuz vururduk yere göbeğini alır yerdik yani. Yani orada kıymeti yok orada bıçak falan nerede bıçak bulacaksın yani. Alıyorsun, vuruyorsun yere, kırıyorsun, göbeğini yiyorsun, gerisini atıyorsun yani. Öyle yani, köyde öyle olur yani. Bir ara biz hatta hatırlıyorum ben çocukluğumda, Biz gittik, bayağı koca bir tarla, o zaman satılmamış mı neydi, bir şey olmuştu. Ya da satılmıştı da herhalde, geride kalanlar, yani çok büyüklerin almazlar. Onu taşıdığına değmiyor, kamyon masrafını kurtarmıyor. O yüzden onları götürmüyorlar. Onları bize mesela, bazı büyükleri de vardı. Vurur vurur yere kırardık, içinden şeylerini toplardık. Çekirdeğini lazım olur diye çekirdeğini alırdık. Yani karpuz mühim değil, çekirdek yani. Önemli olan. Gibi böyle. Şimdi köy yerinde böyle olduğu için böyle 300 kilo, 500 kilo falan bunlar lafı olmaz. Yani 100 ton çıksa adam 105 ton kabul eder. Çiftçi böyledir yani. Zekat veren bir çiftçi ise yani. Şimdi durum bu olduğundan İmam-ı Azam rahmetli herhalde çiftçi olsaydı bunu biraz daha iyi anlardı yani. Şimdi kendisi mağazası vardı, kumaş falan satıyordu. Çiftçinin duygularını belki de tam bilemedi yani. Allah rahmet eylesin. Yani yemeyecek diyor. Ya şimdi çiftçi yemezse olmaz. Yani şimdi çocuk var evde ya. O istiyor ya, elma istiyor, portakal istiyor yani. Çocuğu ağlatacak mı her gün? Bir gün değil, beş gün değil yani. Onu toplayana kadar çocuk 1000 defa ister yani. Ve hiçbir çiftçi bunun lafını etmez yani. Alır, onun hesabını katar, fazlasıyla katar ve verir. Bu Hanbeli mezhebine de caiz zaten. Ona göre de amel edilebilir. Yani köy yerinde ya, köyü bilen, çiftçiliği bilen insan bu görüşün tatbikinin mümkün olmadığını anlar. Ama şehir adamı anlamaz. O mümkün zanneder. Halbuki köyde bu mümkün değildir. Herkesin kalbini kırman lazım yani. İçki fabrikasına, Ankara'dan bir soru. İçki fabrikasına satılan üzümün zekatı verilir mi? Bir kere içki fabrikasına üzüm satmak haramdır. Haramdır. Bu bir. Evvela onu tespiti lazım yani. Ondan sonra içki fabrikasına değil ne yaparsa yapsın zekat ayrı bir olaydır. Zekatının, malın zekatını verecek. O ayrı bir şey. Burada şunu kastediyorsa yani üzümü paraya çeviriyor, paradan zekat verecek, yani 1/40 olarak vermesi gerekir mi? Hayır, zaten bir kere 1/10 verecekti yani. Veya 1/20, çünkü bu tarım mahsulü yani. Yani içki fabrikasına satsa ne olur? Öyle başka bir yere satsa ne olur? Sonuçta bu mahsuldür ve bunun zekatını verecektir. Ama içki fabrikasına satmak haramdır. Bakın zaten burada bir Hanefi olmasına rağmen Ömer Nasuhi Hoca da diyor ki daha sonra hesap ederek yiyebilir diyor. Aslında Hanefi mezhebinde caiz değil. Fakat o da bu noktayı görmüş. Yani hesap ederek yenilebilir demek zorunda kalmış. Normalde Hanefi'de de Şafi'de de caiz değil yani.